Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Hazırlayan ve sunan Doktor Murat Kaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, bugün misafire ikramdan bahsedeceğiz. Misafire ikramda bulunmak, iyilik etmenin fazileti. Müslümanlar için misafire ikram etmek büyük bir önem arz ediyor. Misafire ikram Müslümanın özelliklerinden, şiarlarından birisi. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin buyuruyor. Yani misafire ikramı Allah'a ve ahiret gününe iman ile birlikte zikrediyor. Demek ki bu kadar önemli. Zaten iman esasların en mühimleri Allah'a ve ahirete imandır. Bunları zikrederek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir insan, yani müminse, gerçekten imanı varsa o kimse misafire ikram etsin buyuruyor. Misafire ikram zaten Müslümanın evinden, elinden bir şey eksiltmez, gidermez. Daha ona ziyadesiyle bir bereket getirir. Bu sebeple Pentname'de, Feridüddin Attar Hazretleri'nin Pentname'sinde şöyle bir beyit var tercüme olarak. Misafir gelirken rızkını da getirir. Yediği şeyler aslında senin değil, onundur. Zira Allah Teala onun yediğinden daha ziyadesini sana ihsan eder ve rızkına bereket verir. Hakikatte hepimiz Allah'ın verdiği rızkı yeriz. Bu sebeple cimrilik nehyedilmiştir. Demek ki misafir gelirken rızkıyla gelir. Bizim atasözlerimize de girmiş zaten bu. Misafir rızkıyla gelir. Hatta 10 tane rızık getirir, birisini yer, 9'unu bırakır gibi böyle muhtelif sözler vardır. Misafir rızkıyla gelir, bir kısmını yer. Aslında o yediği şey senin elinden, evinden yediği şey senin değil. O misafirin kendi hakkıdır. Allah ona yazmıştır rızık olarak. Bir kısmını yer ve geri kalanlarını bereketi de bırakır, gider. Bunun yanında misafirin diyor, bu Pentname'yi şerh eden Mehmet Murat Nakşibendi Hazretleri, misafirin bir fazileti, bir iyiliği daha vardır. Misafir giderken ev sahibinin günahını yanında götürüp dışarı bırakır. Hatta burada bir keşiften bahsediyor. Nitekim bazı keşfe açık insanlara misafirin elbisesine ve paçalarına pek çok haşeratın yapıştığı ve haneden, o misafir edildiği evden uzaklaşınca bunların yere döküldükleri görülmüştür, zahir olmuştur. O haşerat ev sahibinin günahlarının suretidir. Yani keşif eline böyle bir suret haline görünüyor. Ev sahibinin günahları, hataları, küçük günahları misafirin paçalarına, eteklerine yapışmış. Misafirle birlikte evden çıkıyor. Sonra misafir evden uzaklaşınca bu haşeratın, bu küçük böcek gibi varlıkların yere döküldükleri ve evden uzaklaştıkları görülüyor. Yani bu temsili bir ifade, bir keşif hali. Bu şekilde misafirin ev sahibinin günahlarının affedilmesine vesile olduğu bu şekilde anlatılmış oluyor. Günahlara kefaret vesilesi olduğu anlatılıyor. Nitekim misafire ikram sünnet-i seniyye-i Muhammediye olduğundan, yine bunu da Feridüddin Attar Hazretleri'nin kitabına şerh yazan Mehmet Murat Nakşibendi Hazretleri söylüyor. Misafire ikram sünnet-i seniyye-i Muhammediye olduğundan şu anda köylerde misafir için hususi odalar hazırlanmaktadır. Anadolu'daki köylerde misafir odaları olur. Misafir geldiğinde o köye, o oda bir ev gibidir. Her şeyle tam tekmil, düzenli, tefriş edilmiş. O odada misafir kalır. Hatta ailelerin odaları vardır. Ailelerin odaları. Misafir kimin odasına geldiyse o aile o misafiri yiyeceğini, içeceğini getirir. İkramını yapar, misafirle ilgilenir. Köyün ortak odasına gelmişse yine köyün muhtarı, azası, komşular veya sırayla o misafirle ilgilenirler. Yiyeceğini ikram ederler, getirirler. Misafirin istirahatını temin ederler. Hatta bizim köyde de vardır. Odalarda hayvanlar için ahır ve samanlık da bulunur. Yani misafir gelirse tabii ki hayvanıyla gelecek. Bazısı belki yaya gelir ama hayvanıyla gelirse onu hayvanını ahıra bağlar. Samanlıktan samanını, otunu alır, hayvanına verir. O şekilde misafirin gözü arkada kalmaz. Hem hayvanı karnını doyurur, istirahat eder, hem kendisi istirahat eder, karnını doyurur. Belki bugün o artık ahırlar ve samanlıklar boş duruyor, kullanılamıyor. Ama misafirler ikram ediliyor, hala misafirlere ikram ediliyor. Bu da Müslümanların, İslam'ın güzelliklerinden çok güzel bir adet, bir gelenek oluyor. Misafire ikram edilen eve hayır ve bereket yağar demiştik. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu güzel teşbihle ifade buyuruyorlar. Hayır ve bereket misafir ağırlanan bir eve bıçağın deve hörgücüne ulaşmasından daha çabuk gelir. Ne demek bu? Bıçak deve hörgücüne niye hızlı gidiyor ki? Misafirin olduğu eve bereket ondan daha hızlı geliyor. Arap toplumu hakikaten cömertlik, yani İslam'dan önce cahiliye döneminde de böyle bir adet, güzel bir adet, ama bazen aşırılığa kaçtıkları da oluyor. Belki gösterişe kaçtıkları oluyor. Böyle bir cömertlik adetleri var. Bir misafir geldiğinde hemen bir deve kesiyor. Devenin de en güzel yumuşak yeri, yağlı yeri, hörgücü olduğundan öncelikle bıçak devenin hörgücüne uzanıyor. Hemen deveyi keser kesme hörgücünü çıkarıp oradan, o kısımdan öncelikle bir yemek hazırlanıyor. Devenin diğer tarafları parçalanıp hazırlanıncaya kadar. Bu sebeple bıçak öncelikle hörgüce varıyor. Ondan önce, işte daha bıçak hörgüce varmadan önce Cenab-ı Hakk'ın bereketi de o eve yağmaya başlar diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arapların bildiği, tatbik ettiği o adetten hareketle bu misafirin getirdiği bereketi bizlere izah etmiş oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, muhterem dinleyenler, misafir ağırlamak istemeyen kimsede hayır olmadığını ifade buyuruyorlar. Yani misafirden kaçınan, misafir ağırlamak istemeyen kimsede hayır yoktur buyuruyorlar. Demek ki hayır misafiri isteyende var. Hayır ve bereket misafirin bulunduğu evde var. Çünkü ihtiyaç sahibi birini misafir etmemek, ülül azim bir peygamberi gücendirecek kadar çirkin bir davranıştır. Yani peygamberler aslında gani gönüllü olur, geniş gönüllü olur. Kolay kolay incinmezler ama misafir ikram edilmediğinde onları bile incitecek kadar böyle ağır bir cürüm sayılır misafir ikram etmemek. Bunu da nereden çıkarıyoruz? Nitekim Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselamın yolculuğundan bunu görüyoruz. Onlar bir köye varıyorlar. Evleri, meclisleri dolaşıyorlar, bir ikram eden, misafir eden olur mu diye. Onları misafir edecek kimse bulunmuyor. Ve Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselam yıkılmak üzere olan bir duvarı düzeltirken, tamir ederken mucizevi bir şekilde bir el işaretiyle Musa aleyhisselam diyor ki, bu köylüler bize ikram etmedi, bizi misafir etmediler. Sen onların için iyilik yapıyorsun. İsteseydin bu iyiliğin karşılığında bir ücret talep edebilirdin diye. Ne kadar gönlü kırılmış, incinmiş ki o ikramda, misafirlikte bulunmayan, misafir etmeyen köylülere bir iyilik yapılmasını bile gönlü istemiyor. Demek ki misafire ikram etmemek, misafirle ilgilenmemek bu derece kötü bir hal olmuş oluyor. Diğer taraftan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem babanın, misafirin ve mazlumun yaptığı duanın kabul edileceğinde şüphe olmadığını haber veriyor kıymetli dinleyenler. Yani babanın duası, misafirin ve mazlumun duası. Bu duaların zıttı da geçerli, bedduaları da geçerli. Babanın bedduası, misafirin bedduası, mazlumun bedduası, onlar anında kabul ediliyor. Bunlar kabul edilmesine şüphe yok. Dolayısıyla misafirin duasını almak gerekiyor. Onun bedduasından sakınmak gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz misafir için evde fazladan bir yatak bulundurmayı tavsiye ediyor. Yani kişinin, diyor, kendine yetecek kadar bir de fazladan misafir için yatağı bulunur. Ama bunun dışında kullanmadığı çok fazla israfa kaçar şeylerin de olmamasını tavsiye ediyor. Eşya olarak insan ihtiyacı kadar eşya almalı. Misafirine yetecek kadar ondan da hesap ederek almalı ama çok fazla aşırı kullanılmayacak, atıl kalacak, boş kalacak şeyleri de bulundurmamalı. Alimlerimizin bildirdiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evde köpek beslemeyi kerih görmesinin yasaklamasının sebeplerinden biri de köpeğin eve gelen misafirleri korkutmasıdır. Malumunuz pek çok hadis-i şerifte Efendimiz evde köpek beslemesini çok hoş görmüyor. İstisnalar yani bekçi olarak hayvan köpeği olabilir, tarlayı bekleyen köpek olabilir veya evde bir ihtiyaç olur, beklemesi gerekir köpeğin hırsıza karşı. Bir bekçi köpeğe ihtiyaç olur. O zaman o hariç, bu üçü hariç tutuluyor. Onun dışında lüzumsuz yere evde köpek beslemenin çok istenmediği, makbul olmadığı ifade ediliyor. Hatta Efendimiz lüzumsuz yere evde köpek besleyenlerin her gün sevaplarından iki kırat eksilir buyuruyor. Bu sebeple bunun hikmetlerinden birisi de diyorlar, alimler bunu çıkarıyorlar bu hadislerden. Bunun sebeplerinden birisi de evde köpek olduğunda insanlar oraya rahat girip çıkamazlar. Kapının önünde dururlar, beklerler. Acaba köpek saldırır mı, bir aksilik olur mu diye. Yani o eve giriş çıkış zorlaşır. Tanıdığı insanlar, tanıyan insanlar bile, akrabalar bile o eve girip çıkmakta zorluk çekerler. İlla ev sahibinin gelip o köpeğin yanından o misafiri geçirmesi gerekir. Bundan dolayı da misafire bir zorluk olduğundan dolayı da diyorlar, bir sebebi de bir hikmeti de budur diyorlar. Evde köpek beslemenin yasaklanmasının bir hikmeti de. Bu da yani güzel bir çıkarım olmuş oluyor. Bu düşünce Peygamber Efendimizin misafire ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Nitekim o şöyle buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Misafiri ilk gece ağırlamak her Müslümanın üzerine bir vazifedir. Bir gün, ilk gün ağırlamak vazifedir. Her kim misafir olarak bir kimsenin evinin önünde sabahlayacak olursa bu kimseye ikram etmek o ev sahibi üzerine bir borçtur. İsterse borcunu öder, kurtulur, isterse terk eder ve borçlu kalır. Yani gariban, muhtaç bir insanı görünce de ona ikram etmek gerekiyor, misafir etmek gerekiyor. Yine bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine caizesini versin buyurmuştu. Ashab-ı kiram, ya Resulullah, misafirin caizesi nedir diye sordular. Caize, ödülü, hakkı manalarından. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onu bir gün ve bir gece ağırlamaktır. Misafirlik 3 gündür. Misafiri 3 günden fazla ağırlamak ise sadakadır buyurdular. Yani isteyen 3 günden fazla ağırlayabilir ama onun için sadaka olur. Sadaka sevabı kazanmış olur. Yani misafir bir gün bir gece itina ile ağırlamak, imkanlar nispetinde onu memnun etmek, ikinci ve üçüncü günlerde ise normalde ailenin yiyip içtiğinden ikram ederek külfete girmemek münasip görülüyor. Yani misafir için külfete girmek nehyediliyor zaten. Çünkü insan çok külfete girerse bir daha misafir almak istemez. Misafir de külfete girmeden şartul ülfe terkül külfe demişler. Yani ülfetin, muhabbetin, insanın birbirine ısınmasının şartı külfeti terk etmektir. Külfetli olursa ülfet olmaz, muhabbet olmaz, istek, arzu olmaz. Bir daha misafir almak istemez insanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi misafir etmeyen, ikramda bulunmayan kimseler dahi misafir edip ağırlamamızı bize tavsiye ediyor. Yani bu zat beni misafir etmemişti, ikram etmemişti, ben de ona etmeyeyim demeyin. Affedici olun, sizi misafir etmeyen, size ikram etmeyenleri dahi siz misafir edin diye tavsiyede bulunuyor. Tabii bu arada kadının kocasının izni olmadan bir kimseyi evine alması da uygun görülmüyor. Kocasının izni olacak, evdeki aile fertlerinin uyum içerisinde birbirlerine haberli bir şekilde bu işi yapmaları, misafir ağırlamaları gerekiyor. Bir misafir geldiğinde çok aç olabileceği veya hemen kalkmak isteyebileceği düşünülerek mevcut yiyeceklerden hemen bir şeyler ikram etmelidir. Buna konukluk derlermiş eski Türkçe'de. Daha sonra yemek hazırlamaya geçilebilir. Zira misafire hal ve şanına uygun bir surette ikram ailenin mürüvvet vazifesidir. Misafir ayrılırken ev sahibinin onu kapıya kadar uğurlaması da sünnettir. Bunun yanında tabii ki misafirin de lüzumundan fazla kalarak ev sahibini zor durumda bırakması doğru değil. Bunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikaz ediyor, uyarıyor. Bir Müslümanın din kardeşinin yanında onu günaha sokacak kadar kalması helal değildir buyuruyorlar. Yani demek ki insanı günaha sokuyor. Belki insan hoşnutsuzluk duyuyor, gösteriyor. Bunu belki ifade edemiyor. Bu duruma da düşürmemek gerekiyor. Ne buyuruyor Efendimiz? Bir Müslümanın din kardeşinin yanında onu günaha sokacak kadar kalması helal değildir. Demek ki burada da ince anlayışlı, ince düşünceli olmak gerekiyor. Ashab-ı kiram, ya Resulallah, insan din kardeşini nasıl günaha sokar diye soruyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, misafirini ağırlayacak bir şeyi bulunmayan kimsenin yanında oturup kalmakla, zaten zor durumda, yani evi müsait değil belki, mali durumu pek müsait değil, onun yanında uzun süre kalırsa bir insan, oturup kalırsa, onu sıkıntıya sokarsa, onun düşüncelerinin, duygularının değişmesine sebep olursa, onu günaha sokmuş olur. Bu güzel bir davranış değildir, uygun değildir, buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem misafirlerle ilgili bazı esaslar bize bildiriyor. Misafirin ev sahibi izin vermeden ona imamlık yapması ve hususi mekanına oturması münasip değildir. Misafir ev sahibine hakkıdır imamlık. Ev sahibi izin verirse misafir imamlık yapabilir. Ev sahibi nereye yer gösterirse oraya oturur. Yani misafir her hususta ev sahibine uymalı, hatta o müsaade etmedikçe nafile oruç bile tutmamalıdır diyor. İkram ediyor, ben orucum derse misafir ev sahibine uymalı, onun ikramını kabul etmeli. Orucunu açıp nafile bir oruçsa sonra orucunu kaza edebilir, etmeli. Misafir yine bir eve girdiğinde araştırıcı ve meraklı kimseler gibi etrafı kolaçan etmemeli. Misafirlikte gözüne hakim ol, sahip ol derler. İşte izin isterken, kapıda beklerken, mesela daha kendisi izin verilmeden içeri bakmak, kapının arasından, camından bakmak, bunlar uygun değil. Çünkü izin zaten göz içindir buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kapıda izin isteyen insan şöyle yan tarafını kapıya döner, kapı açıldığında hemen evin içerisini görmeyecek şekilde. Kapı açılır, izin verildiğinde içeri bakabilir, girebilir. Ondan sonra nereye ot gösterilse oraya oturur, nereye gösterilse o odaya geçer. Bu şekilde misafirliğin de bazı kaideleri, kuralları var. Misafirin kapalı haldeki kasa, sandık, dolap, kese veya herhangi bir gizli şeyi açması İslam edebine aykırıdır ve emanete hıyanet sayılır. Bunlar zaten bizim milletimizin, halkımızın bildiği, tatbik ettiği şeyler. Ama bunları tekrar bazen hatırlatmakta fayda var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem misafiri çok severdi. Nezaketi sebebiyle onlara bizzat kendisi hizmet ve ikram ederdi. Misafirlerine bizzat hizmet ediyor Efendimiz, ikram ediyor. Misafirleri karşılayacağı zaman güzel ve temiz elbiseler giyerdi. Kabul merasiminde yanında bulunacak kişilerin de aynı şekilde giyinmelerini isterdi. Ashabından, ailesine. Mesela kinde heyeti geldiği zaman Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali ile birlikte Yemen mamulü kıymetli elbiseler giymişlerdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bu ashabı. Bunlar misafirlerini birlikte beraber karşılamışlardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl açlık sıkıntısı çektiğini soranlara şu izahta bulunuyor. Peygamberimizin açlık çektiği, sıkıntı çektiği malum biliniyor. Bunun sebebi sorulduğunda Ebu Hureyre Hazretleri şöyle izah ediyor. Bu durum onun etrafını saran kimselerin ve misafirlerin çokluğundan kaynaklanıyordu. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde bir kısım ashabı ve mescitteki ihtiyaç sahipleri olmadan asla yemek yemezdi. Yani Efendimiz zaten günde bir öğün yediği oluyor. Bazen birkaç günde bir öğün yediği oluyor. Günde iki öğünden fazla yediği olmuyor. Bu yediği yemekleri de ashabından ve misafirlerinden, mescitteki ihtiyaç sahiplerinden, ashab-ı suffeden birileriyle birlikte yiyor. Onlar olmadan yemek yemiyor. Allah Teala Hayber'in fethini müyesser kıldı da insanlar biraz rahata kavuştu. Fakat yine de insanlar arasında geçim sıkıntısı sürüyordu. Zaten her insanda sıkıntı var. Bir de dışarıdan gelen misafirler çok. Heyetler geliyor. İslam'ı duyup öğrenmek için ferdi olarak gelenler var, heyet haline gelenler var, kabile temsilcileri geliyor. Bu şekilde devamlı bir hareket var. Zaten Medine-i Münevvere'de 10 yıllık bir zaman zarfında pek çok iş başarılmış, pek çok kabilelerden gelen gidenler olmuş, anlaşmalar olmuş, seferler yapılmış. Bu zaman zarfında öyle bir hareketlilik var ki Efendimiz devamlı bunlarla ilgileniyor, elinde olan ne varsa bunlara ikram ediyor. Bu sebeple Peygamberimiz kendisini ihmal ediyor, kendisi yemiyor, içmiyor, başkalarına yediriyor. Allah Resulüne bir misafir gelmişti yine böyle. Misafir o esnada henüz İslam ile şereflenmemişti. Efendimiz onun için bir koyunun sağılmasını istedi. Koyunun sütünü sağlıyor. Misafir getirilen sütü içip bitirdi. Tekrar getirildi, yine bitirdi. Tekrar getirildi, yine bitirildi. Böylece tam 7 kap süt içti. 7 tane koyunun sütünü içti. Bazen Efendimizin böyle koyunları oluyor. Onların sütleriyle idare ediyor. Bu misafir ertesi gün sabahleyin Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona yine süt ikram edilmesini emir buyurdu. Misafir birinci kabı içti. Fakat Efendimiz tekrar ikram etti. Misafir bu kez sütü bitiremedi. Çünkü Efendimiz bir gün önce onun 7 kap süt içtiğini bildiği için yine ona o şekilde ikram etmek istiyor ama ikinci kabın yarısında kalıyor misafir, bitiremiyor. Bu hadise üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mümin bir bağırsağı ile yer, kafir ise 7 bağırsağıyla yer içer şeklinde ikisinde de rivayet var. Müslüman, mümin bir bağırsağıyla içer, kafir 7 bağırsağıyla. Bu ne demek? Yani Müslüman az yer, azla iktifa eder ama kafirler, Müslüman olmayan insanlar, Müslümanın belki 7 katı yiyecek şekilde böyle oburca karnını doyurur. Obezite diye bugün insanların başının belası olan, sıkıntısı olan bir hastalık var. Bu hastalıkta çok yemekten kaynaklanan bir şey. İşte müminin vasıflarından birisi de az yemektir, misafire ikram etmektir diye Efendimiz onu bildiriyor. İbrahim Aleyhisselam'ın farik vasıflarından biri de misafirperverliği idi. Biraz önce Peygamber Efendimiz'in misafirperverliklerinden biraz bahsetmiştik. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın misafirperverliği ile ilgili biraz konuşalım. O misafiri çok seven, çok ikram eden, son derece cömert ve şerefli bir peygamberdi. Hatta misafir gelmediği günler yollara çıkar, misafir arar ve yoldan geçen misafirleri ikram etmek üzere evine getirirdi. Gelip geçen herkese yedirip içirirdi. Bu yüzden onun ünvanı Ebul Adiyaf, misafirler babası olmuştu. Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'in misafirperverliğini bizlere örnek olarak şöyle anlatıyor. Hud suresinde, Zariyat suresinde ayet-i kerimeler. Andolsun ki elçilerimiz melekler İbrahim'e geldi. Yani melek olduklarını bilmiyor İbrahim Aleyhisselam. İbrahim'e müjde getirdiler ve selam sana dediler. O da size de selam dedi ve hemen kızartılmış bir buzağı getirdi. Hemen koşuyor, taze bir hayvan kesiyor, kızartıyor, getiriyor. Buzağı, yani bir sığır kesiyor. Büyük bir hayvan kesiyor. Zariyat suresinde ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Onlar İbrahim'in yanına girmişler, selam vermişlerdi. İbrahim de selamı almış, içinden bunlar yabancı demişti. Hemen ailesinin yanına giderek semiz bir dana kebabı getirmiş, onların önüne koyup buyurun yemez misiniz demişti. Yani o misafirlerde bir gariplik olduğunu anlıyor İbrahim Aleyhisselam ama hemen adeti olduğu vecihle hemen gidiyor. Burada ifadede hemen fa-i takibiye geliyor. Yani İbrahim Aleyhisselam misafirleri hemen karşıladıktan sonra gidip ikram etmek için hayvan kesiyor, kızartıyor, getiriyor. Misafirlere ikram ediyor, yemez misiniz diyor. Bakıyor yemiyorlar. O zaman anlıyor ki bunlar yemek yemeyen bir misafir. Yani melek olduklarını o zaman anlıyor. İbn Abbas'tan nakledildiğine göre İbrahim Aleyhisselam'a gelen bu misafirler Cebrail Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam ve Mikail Aleyhisselam idi. Bunlar İbrahim Aleyhisselam'a müjde verip oradan Lut Aleyhisselam'ın kavmine gidiyor ve onun kavmini helak ediyorlar. Çünkü Cenab-ı Hak onların helakini artık emretmiş. Hazreti İbrahim misafirlerin selamını en güzel şekilde alıp onları evine buyur etmiş. Yemek hazırlamak için onların yanından ayrılırken kendilerine sezdirmeden yavaşça dışarı çıkmış. Yani yemek ikram etmek için gidiyor, mesela bir ikram getireyim falan değil de böyle hemen çaktırmadan yavaşça çıkıyor ve en semiz, en değerli hayvanlardan birini kesip kızarttıktan sonra misafirlerine güzel bir şekilde ikram ediyor. hissettirse engel olmak üzere aman derler, getirme ihtiyaç yok, hemen kalkacağız falan gibi misafire ikramın bir adabını da bize göstermiş oluyor burada Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Bu ikramını da bizzat kendisi yapmış ve misafirine zevkle hizmet etmiştir. Ev sahibi misafirine bizzat hizmet etmesi, ikram etmesi. Yine peygamberlerden böyle misafirlerine ikram eden peygamber olarak Yusuf Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak bize örnek gösteriyor. Peygamber Efendimiz bize iyilik etmekten kaçınan, hatta kötülükte bulunan kimselere dahi misafirperverlik göstermemizi tavsiye etmişti. Daha önce ondan bahsetmiştik. Bize kötülük bile yapsa, misafir etmese bile bizi, hatta burada Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri onunla olduğu gibi kötülük bile etse onlara sonunda iyilik ediyor, misafirperverlik gösteriyor Yusuf Aleyhisselam. Cenab-ı Hak bunu şöyle bize haber veriyor, bu ulvi ahlakı, bu yüce ahlakı. Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Yusuf Aleyhisselam onları hemen tanıdı. Kardeşleri ise onu tanıyamadılar, Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam onların yüklerini hazırlayınca dedi ki, baba bir erkek kardeşinizi de getirin. Görmüyor musunuz? Size tam ölçek veriyorum. Ben misafirperverlerin en hayırlısıyım. Yusuf Aleyhisselam kendisine her türlü kötülüğü yapan kardeşlerine büyük bir misafirperverlik göstermiş. Onları en güzel şekilde ağırlayıp ikram ve ihsanlarda bulunmuştur. Giderken de onların istedikleri şeyleri en güzel şekilde tam olarak fazlasıyla veriyor. Hediyelerini de veriyor. Yani geldiklerinde güzel ikramlarda bulunduğu gibi giderken de onları hediyeleriyle sevindirecek şekilde ikramlarıyla gönderiyor. İstediklerini tam olarak veriyor. Demek ki misafirperverlik bir peygamber vasfı. Yemek ve içmekte itidale dikkat edilmesi gerektiği halde misafire ikramda ve misafirlikte yenen yemekte israf olmadığı ifade ediliyor. Ancak bunun için de ikram ve davetin dünyevi ve nefsani menfaat düşüncesine uzak ve sırf lillah, Allah için olması zarureti var. Yani ikram ederken de misafire bir menfaat için değil, Allah için ikram etmek gerekiyor. Misafire ikram ederken bolca ikram etmek gerekiyor. İnsan kendi yerken belki çok israfa kaçması hoş görülmüyor ama misafire bolca ikram etmesi, yine burada da haddi aşmadan, çok aşırılığa kaçmadan bolca ikram etmesi isteniyor. Sahabe-i kiramdan da misafirlik örnekleri var pek çok muhterem dinleyenler. Bunlardan da biraz bahsedelim. Ebu Zer radıyallahu anh hidayete nail olduğunu anlatan, oluşunu anlattığı bir hadise var Ebu Zer radıyallahu anh'ın. Bu hadisede güzel bir misafirlik örneği var. O şöyle anlatıyor. Ben Gıfar kabilesinden bir kimseydim. Mekke'de bir zat zuhur etmiş, kendisinin peygamber olduğunu söylüyormuş diye bir haber aldım diyor. Peygamberimizin haberi ulaşıyor. Allah Teala daha o zaman gönlüme İslam'ın muhabbetini düşürdü. Yani içinde belki sebebini anlamadığı bir sevinç var, bir istek var. Ama diyor yine de gideyim, bir bakayım, soruşturayım, araştırayım, bu nedir? Önce tabii kardeşini gönderiyor. Sonra kardeşinden aldığı bilgilerle iktifa etmiyor. Kendisi bizzat geliyor. Kardeşinin verdiği bilgilerle tatmin olmayınca hemen azığımı ve su tulumumu yüklenerek yola çıktım diyor. Mekke'ye geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tanımıyor. Başkasına sormaktan da çekiniyordum. Çünkü Mekkeliler bir terör estiriyorlar. İnsanlar peygamberimizi sormaktan, ona yaklaşmaktan korkuyor. Mescid-i Haram'da bekliyor, zemzem içerek açlık ve susuzluğumu gideriyordu. O esnada yanıma Hazreti Ali geldi. Ve herhalde siz buraların yabancısısınız dedi. Ona evet dedim. Öyleyse bize misafir olun dedi. Yani Hazreti Ali Efendimiz bakıyor ki bir garip var. Yabancı mısınız? Evet. Buyurun bize misafir olun. Hazreti Ali ile birlikte gittim. Mekkelilerin estirdiği terör havasının verdiği endişeyle geliş sebebimi dahi soramadı. Hazreti Ali Efendimiz de soramıyor niye geldin diye. O da söyleyemiyor niçin geldiğini. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bulmak için tekrar Mescid-i Haram'a gittim. Akşama kadar beklememe rağmen bir haber alamadım. Hazreti Ali bana tekrar uğradı ve siz hala gideceğiniz yeri öğrenemediniz mi? Yani işiniz bitmedi mi? Dedi. Ben hayır dedim. Ali radıyallahu anh öyleyse gelin yine bize misafir olun dedi. Evlerine vardığımızda senin halin nedir? Buraya niçin geldin diye sordu. gizli tutacağına ve bana yol göstereceğine dair söz aldıktan sonra bize ulaşan habere göre burada bir zat çıkmış. Kendisinin peygamber olduğunu söylüyormuş. Onunla buluşup konuşmak üzere geldim dedim. O da gelmekte isabet etmişsin diyor. Ve tedbirle, büyük bir tedbirle yarın ben önden giderim. Sen beni takip edersin. Ben seninle ilgili tehlikeli bir şey hissettiğimde kenara çekilir, ayakkabımı düzeltiyor, temizliyor gibi yaparım. Sen de geçer gidersin. Daha sonra tekrar buluşuruz diye böyle bir tedbir öğretiyor. Ve çaktırmadan gizli bir şekilde Ebu Zer radıyallahu anh'ı Erkam'ın evine götürüp orada Peygamber Efendimiz'le görüştürüyor Hazreti Ali Efendimiz. Burada Hazreti Ali Efendimiz'in hakikaten güzel bir misafirperverlik örneğini görüyoruz. Bir misafirperverlik numunesi de mihmandarı Resul dediğimiz Resulullah Efendimiz'in mihmandarı, onu misafir eden, onu ev sahipliği yapan bizim İstanbul'umuzun en güzel misafiri, sahibi hatta komutanı Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri. Bir de ondan misafirlik örneği var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde bütün ensar onu misafir edebilmek için can atıyordu. Zaten Mekkeli muhacirleri misafir ediyorlar. Bir de Efendimiz en son geliyor zaten. Efendimiz de misafir etmek için can atıyorlar. Fahri Kainat Efendimiz büyük bir firaset ve incelikle meseleyi halletti ve kimsenin gücenmesine fırsat vermeden Ebu Eyyub el-Ensari'ye misafir oldu. İşte deveyi serbest bırakın, o memurdur buyuruyor. Deve geliyor Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evinin önünde duruyor. Efendimiz de oraya misafir olmuş oluyor. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh başlangıçta Allah Resulüne evinin üst katında kalması için ne kadar ısrar ettiyse de Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ya Ebu Eyyub, evin alt katında bulunmamız bizim için daha münasip ve elverişlidir buyurarak alt katta oturuyorlar. Demek ki misafir de hani ev sahibine en güzel yerini işgal ederek onu sıkıntıya sokmak istemiyor. Ev sahibi ise evinin en güzel yerini misafire ikram etmek istiyor. Aziz misafirleri Allah Resulüne eşsiz bir hürmet ve muhabbetle hizmet eden Ebu Eyyub radıyallahu anh ve ailesi yattıkları yerin Peygamber Efendimizin hizasına gelmesinden bile teeddüp ettikleri için duvar kenarlarına sığınarak uyuyorlardı. Yani aman Peygamberimizin tam üzerinde iz düşümünde bulunmayalım, bir saygısızlık olur diye birisi bir duvar kenarına sıkışıyor, öbürü diğer duvar kenarına sıkışıyor. Böyle bir hürmet gösteriyorlar. Bir gün testileri kırıldı ve içindeki bütün su zemine döküldü. Suyun mübarek misafirlerinin üzerine damlayıp da onu rahatsız etmesinden endişelenen Ebu Eyyub Hazretleri hemen tek örtüleri olan kadife yorganı aldı ve telaş içinde yerleri kuruladı. Yer zaten ağaç, onun üzerine serilmiş toprak. Üzerine su döküldüğünde su mutlaka aşağıya geçecek bir müddet sonra. O daha aşağıya geçmeden hemen kuruluyor ki yorganıyla aşağıya misafiri rahatsız etmesin diye. Sabah olunca da varlık nuru Efendimiz aleyhissalatü vesselama üst kata çıkmaları hususunda ısrarla ricada bulundu. Resulullah Efendimiz alt kat daha elverişlidir buyurdu ise de Ebu Eyyub radıyallahu anh, siz alt katta bulundukça biz üst kata çıkamayız dedi. Bunun üzerine yerleri değiştirdiler. Ebu Eyyub el-Ensari Peygamber Efendimiz'i misafir ettiği günlerde çok hassas davranıyordu. Kıymetli misafirini memnun edebilmek için elinden gelen her şeyi yapardı. Devamlı yemek pişirir ve Allah Resulüne gönderirdi. Yemeğin kalan kısmı geri geldiğinde alemlerin efendisinin parmaklarının dokunduğu yerleri araştırır ve teberrük ederdi. Aynı şekilde diğer ashab-ı kiram da Mekke-i Mükerreme'den hicret eden diğer muhacirleri misafir ediyorlar. Onlar Medine-i Münevvere'ye daha ilk geldikleri gün ensar bu muhterem misafirlerini evlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışa giriyorlar. Hatta bu misafirleri paylaşamayarak aralarında kura çekmek zorunda kalıyorlar. Yani sen misafir ederdin, ben misafir ederdim diye anlaşamayınca da kura çekerek o şekilde ashab-ı kiramı misafir ediyorlar. Bu konuda hakikaten Peygamber Efendimizle ilgili olsun, ashab-ı kiramla ilgili olsun pek çok misaller var. Bunlardan mesela Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdurrahman diyor, Suffe ashabı fakir kimselerdi. Bir keresinde Peygamber Efendimiz iki kişilik yemeği olan Suffe ashabından bir üçüncüsünü, dört kişilik yemeği olan da beşincisini, hatta altıncısını evine götürsün buyurdular. Hazreti Ebubekir onlardan üç kişiyi evine getirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de 10 kişi alıp götürdü. Yani kendisi çokça götürüyor zaten Efendimiz. Ama ashabına da götürmelerini tavsiye ediyor. Misafir etmelerini. Öncülüğü kendi yapıyor. Sonra en yakın arkadaşı Hazreti Ebubekir öncülük ediyor. Ondan sonra diğer ashab-ı kiram bu şekilde öncülük ederek misafirleri, ashab-ı suffeyi doyuruyorlar. Onları ikram ediyorlar. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı İslam'ı öğrenmek için Medine-i Münevvere'ye gelen heyetleri ve diğer insanları en güzel şekilde misafir ederlerdi. Hem de bu misafirlik bazen uzun sürerdi. Çünkü gelenler Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tatbikatıyla öğrenmek için geliyorlardı. Bunun için biraz zaman alıyordu ama ashab-ı kiram bunu severek yapıyordu. Peygamber Efendimiz gelen misafirlere evlere taksim ediyordu. Ashabının evlerine taksim ediyordu. Onlar da bu misafirlerle meşgul oluyor, ilgileniyorlardı. Dinimizde olan bu misafirperverlik bizim kültürümüze geçmiş. Tanır misafir diye bir anlayış, bir tabir çıkmış bizim Türkçemizde. Güzel bir tabir hakikaten. Ecdadımız da ashab-ı kiramdan örnek alarak misafirleri ağırlama hususunda birbirleriyle yarışmışlar hakikaten. Bunun bir örneği anlatılıyor tarih kitaplarımızda, İbn Battuta'nın seyahatnamesinde. İbn Battuta, o da seyyahlardan birisi. Onun bir seyahatnamesi var. Orada 14. yüzyılda İslam dünyasını baştan sona gezmiş bu Tunuslu seyyah İbn Battuta ve yaşadığı bir hadiseyi anlatıyor. İbn Battuta ve arkadaşları Anadolu'yu gezerken o dönemde Ladik ismiyle anılan Denizli'ye uğrarlar. Denizli'ye. Bundan sonrasını kendisi şöyle anlatıyor. Şehre girdiğimiz esnada çarşıdan geçerken dükkanlardan çıkan bir takım insanların hayvanlarımızı çevirerek yularlarına asıldıklarını gördük. Bir başka grup da gelerek bunları durdurdu ve çekişmeye başladı. Konuştuklarını anlayamadığımızdan korkmaya başladık. Çünkü bunlar Arap insanlar, Arapça biliyorlar, Türkçe bilmiyorlar. İnsanlar da o denizdekiler de Türkçe tartışıyorlar. Anlamayınca korktuk diyor. Acaba niçin tartışıyorlar, bir zarar mı gelecek bize diye. Bunların yol kesen germiyanlar olduğu ve bu şehrin onlara ait bulunduğu zannıyla malımıza ve canımıza kast edecekleri kaygısına düştük. Sonra Allah Teala bize Arapça bilen hacca gitmiş bir adam gönderdi. Ona bunların ne istediklerini sordum. Bunların ahi dervişleri olduğunu söyledi. Bizimle ilk karşılaşan ahi Sinan'ın, sonradan gelenlerin ise ahi Duman'ın dervişleriymiş. İki grup, iki tekkeye mensup, iki dergaha mensup dervişler. Her iki taraf da bizim kendi zaviyelerinde misafir olmamızı istedikleri için çekişirlermiş. Onların göstermekte oldukları yüksek misafirperverliğe hayran olmamak elde değildi. Nihayet işi kura çekmek suretiyle halletmeyi kabul edip sulh oldular. Kim kazanırsa önce o tarafın tekkesine misafir olmamız kararlaştırıldı. Yani bu kura da önceliği tayin etmek için kura çekiliyor. Yoksa misafir etme hakkını kimse vermiyor. Kime çıkarsa kura, önce onların dergahına, tekkesine gideceğiz. Sonra diğerine. Kura Ahi Sinan'ın tarafına düştü. O bunu haber alınca yanında dervişlerinden bir grupla gelip bizi karşıladı ve onun tekkesine misafir olduk. Bize çeşitli yemekler ikram ettiler. Biraz dinlendikten sonra Ahi Sinan hepimizi hamama götürdü ve benim hizmetimi bizzat kendisi gördü. Yani misafir yoldan gelmiş, o zamanki yolculuk tabii ki toz, toprak, ter içerisinde. Önce bir temizlik ihtiyacını karşılıyor. Hatta dergahın, tekkenin şeyhi bizzat kendisi belki sırtını keseliyor, hizmetini görüyor. Öteki dervişlerden üçü dördü ise bir arkadaşımın hizmetini üzerine almış bulunuyordu. Hamamdan çıkınca tekrar büyük bir sofra kurdular. Yemekten sonra güzel sesli hafızlardan Kur'an-ı Kerim dinledik, zikirler yaptık. Ertesi gün Ahi Duman ve müritlerin bizi götürmek için beklediklerini gördük. Onlar da bir alayla gelmişler, kapıda bekliyorlar, misafirlerini arıp götürecekler. Orada da pek çok cömertliklerle karşılaştık. Bu şekilde hakikaten tarihimizde pek çok misaller var. Bunlardan bir tanesini daha nakledip programımıza son verelim inşallah. Evliya Çelebi'nin Sokullu Mehmet Paşa Vakfiyesi'ndeki misafirhane ile alakalı vermiş olduğu bir malumat. Şöyle geçiyor. Eğer gece yarısı taşradan dışarıdan misafir gelirse kapıyı açıp içeri alalar. Bu bir vakıfname. Vakfın şartlarını ifade ediyor. Vakfiye. Hazırda bulunandan yemek ikram edilir. Fakat cihan yıkılsa geceleyin içeriden dışarıya bir kimse bırakmayalar. Yani kesinlikle gece insanlar dışarı salmasınlar. Çünkü başlarına ne geleceğini belki onlar bilmez. Tehlikeli olabilir. Sabahleyin ayrılma vakti geldiğinde de hancılar, tellallar gibi "Ey ümmeti Muhammed, malınız, canınız, atınız ve elbiseleriniz tamam mıdır? Bir ihtiyacınız var mıdır?" diye nida ederler. Misafirler hep birden "Tamamdır, Allah Teala hayır sahibine rahmet eyleye" dediklerinde kapıcılar şafak vaktinde kapıların iki kanadını açarak "Gafil gitmeyin, dikkat edin, yani giderken yolda gafil olmayın, hatta Allah'ı zikrederek gidin. Dikkat edin, bir saatinizi kaybetmeyin, yani elbiselerinizi, eşyalarınızı, yaygılarınızı kaybetmeyin. Tanımadığınız kimselere arkadaş edinmeyin. Yürüyün, Allah kolay getire" diye dua ve nasihat ile misafirleri uğurlasınlar. Hatta misafirin üzerine bakıyorlar, elbisesi, ayakkabısı, üzerinde bir eksik varsa onları tamamlamak için vakfiyeler de var. Ayakkabısı eskisi ayakkabısını verirler, elbisesi verirler veyahut da yol ihtiyaçları karşılansın diye o şekilde vakıflar yapanlar da var. Ecdadımız bu şekilde misafirlerinin ihtiyaçlarını karşılamış, gerekli nasihatlarda, ikazlarda bulunmuş, onları muhafaza eylemişler. Hakikaten bu aletimizi inşallah Cenab-ı Hak kıyamete kadar devam ettirmeyi nasip etsin bizlere inşallah. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. İnşallah yeni bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Murat Kaya ile Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programını dinlediniz.